Podcast dinle.
Merhaba, ben Murat Muratoğlu. Ekonominin üşüyen lordu. Havalar birden çok mu soğudu? Aa, ne alakası var? Kedi ısınmak için değil, sevmek için var. Kızım nereye, gitme. Hayır.
Gitme, dur, ne olursun. Gitme, kal, yalan söyledim.
Gitme. Zaten evi benim üstüme yap diyen ev kedisi mi olur? Ekim'in ortası, Kasım ayı kapıda. Daha da soğuyacak hava. Zira o kombiyi bugünden açana, Kasım ayında Bakü Ceyhan boru attı gibi fatura. Benim kombi, ilk buluşmada kol gibi hesap geçiren, karşı cins gibi. Hiç halden anlamıyor ki. Açsam mı acaba? Umudu yitirip bir anlık çılgınlığa değer mi? O kadar da soğuk değil be hava. Ne yaparsan yap tarihe kombi açma olayı olarak geçen o an gelmek üzere. Belki yarın, belki yarından da yakın. Büyük hissediyorum faturada. Acı biber yerim, iki kat daha giyerim, battaniye altına girerim. Gerekirse evde ritmik hareketlerle ısınmaya bakarım. Gerçi geçen gün biri hadsiz komoda ejderinin çiftleşme dansına benzetti. Ama bir anlık gafletiniz hayatınız boyunca pişman olacağınız sonuçlar doğurabilir. Bu tip kararları almadan önce mutlaka oturup şunu düşünün. Buna değer mi? Hayır, ben onu yaksam o da beni yakacak. Biliyor musunuz kaç kişi kombi açılan gecenin sabahında yaşadığı pişmanlıkla ağladı duşta. Millet winter is coming diyor ama benim gözümden nur topu gibi fatura is coming film şeridi gibi geçiyor. Diğer yandan soğuk iliklerime nokta atışı yapıyor. Yo dostum yo. Tekrar soruyorum, değer mi biraz üşüdün diye yapacağım bu çılgınlığa? Ejderha tutarsın, onunla ısınırsın ödeyeceğim faturayla. Aa tabii ya, benim üşün kılıcım var. Yok yok, üşümüyorum, dursun böyle. Psikolojik olarak henüz hazır değilim. Bu arada lazer ısıtmıyormuş, bunu öğrendim. Aha, top patladı. Allah kabul etsin, kombi açılma saati geldi. Sonrasında da sıcak sıcak ekonomi.
Aman Allah'ım, ben ne yaptım?
Kış mevsiminin hızla yaklaşmasıyla enerji krizi dünyayı kasıp kavuruyor. Özellikle Avrupa'da durum fena. Gaz fiyatları sadece dün itibarıyla bir gün içerisinde %65 prim yaptı. Son bir haftada fiyatlar kabaca ikiye katladı. Enerji fiyatlarının artması dünyada enflasyonu körüklüyor. Neyse ki Türkiye'miz için bir sorun yok. Neden? Çünkü biz çekirdek enflasyonu baz alıyoruz. Çekirdeğin içinde de enerji ve gıda fiyatları yok. Nasıl zekiyiz ama, kriz kokteylinde elde kadehle ha ha ha ha diye gülüyoruz. Sahi kime blöf yapıyoruz? Nitekim %99'u ithal edilen doğalgazın Türkiye'nin enerji tüketimindeki payı %26. %94'ü ithal edilen petrolün ise Türkiye'nin toplam enerji tüketimi içindeki payı %28. Size şöyle anlatayım. Türkiye'nin elektrik üretiminin %37'si doğalgazla ve %17'si ithal kömür yakıtlı santrallerde üretiliyor. Kömür fiyatları da dünyada rekora koşuyor. Kömür ithalatının maliyeti 2021 yılında 5 milyar dolar olacak. Fiyatlar aşağı gelmezse Türkiye'nin yıllık doğalgaz gideri 20-25 milyar dolara çıkacak. Ha, bir de petrol var. Petrol fiyatlarının yükselmesiyle ekonomisi en olumsuz etkilenen ülkelerden biri Türkiye. Zaten her alttan kötü etkilenen yegane ülke. Bir şeyden de iyi etkilense. Ama nerede? Petroldeki her 10 dolarlık artış ülkenin enerji faturasına 4 milyar dolar eklemek demek. Son 1,5 ayda petrol fiyatları yaklaşık 15 dolar arttı. Bunu göz önüne alırsak yaklaşık 6 milyar dolar ekstradan tüküreceğiz. Enflasyon hedefi tutturma adına akaryakıta zam yapmıyorlar ama o deniz de bitti. Bütçenin durumu malum. İşte biz bütün bunları dünyanın en kırılgan ekonomisi pazu bandını takmadan önce düşünecektik. Dünyada enerji ile ilgili her şeyin para birimi dolar. İnsanın gözleri dolar. Normal şartlarda doların Türk lirası karşısında artması yavaşlamalı. Denklem çok basit aslında. Dolar alabilmeniz için ne gerekli? Türk lirası banka mevduatlarının %55'i dolar cinsindeyken neyle alacaksın da arttıracaksın fiyatı? Parasını dövize dönüp ülkesine gidecek yabancı da fazla kalmadı. O zaman illaki hızı yavaşlamalı. Ama diğer yandan vadesi gelen döviz borçlarımız var. Bunlar yüksek miktarda olduklarına göre ve Türkiye dünyanın en yüksek kredi riski olan ülkeler liginde neredeyse zirvede. Yani Türkiye'den borçlanmak mı istiyorsun? Borç maliyetinin üzerine 4.3 puan daha koyacaksın. Bu CDS dediğimiz bizim batma riskimiz. Burada şair Türkiye borçlarını çevirse bile tefeci faizi ödeyecek borç verenlere demek istiyor. Yani dolar bazında en az %6,5-%7 ödeyecek. Bu faizle biz borçlanmayalım deyip borcu kapatacaksak ortada öyle bir dövizimiz yok ki. Peki nedir bizimkilerin stratejileri? Aslında enerji fiyatları patlayıp dengeyi bozmasaydı alınan kararlara da bakarsak düşünceleri Türk lirasının kısa vadede nispeten değer kaybetmesini sağlayıp seçime yaklaşılan son bir yılda hiç kımıldatmadan algı yaratılmasıydı. Bakın ekonomi düzeldi. Döviz artmıyor. Peki bunu nereden anlıyoruz? Açıkladıkları orta vadeli programa bakıyoruz. Ne açıklamışlardı? 2021 yılı dolar ortalaması 8.30. Bu durumun gerçekleşmesi için Eylül ayı başında 8.30-8.40 olan kurun yavaş yavaş yükselişle yıl sonunda 9'a ulaşması planlanıyordu. Nitekim ortalamayı düşüren Ocak-Şubat aylarında Naci Bey'in başkanlığında 7 ve 7'nin altına gören dolar kuru. Yoksa faizi durup dururken indirince dövizin artacağı bilinmiyor muydu? Ya da Türk lirasının değer kaybedeceği diyelim biz ona. İşte tam burada Türk lirasını sıkıştıracaklar ve hız kontrol altına alınacak. Türk lirası kontrollü bir biçimde değer kaybedince ihracat artacak, ithalat azalacak ve cari açık kapanacak. Faizleri de indirdik. İşte o zaman borç alınacak, yatırımlar yapılacak. En büyük sorun işsizlikte ilerleme kaydedilecek. Lan oğlum bu bildiğin halı saha maçı taktiği. Siz üçünüz defansta kalın. Sen orta saha, uzun toplarla hep bana. Daha fazlası da bu yönetimden zaten beklenmemeli. Güzel kardeşim sen gıdayı da ithal ediyorsun. Onu üretimde kullanmıyorsun, bizzat yiyorsun. Nitekim enerji anlattım. Hepsinden geçtim. Üretim yapısı tamamen ithalata dayalı. Tamam ama zaten esas hikaye önümüzdeki 1 veya 1,5 sene. Nitekim yapılan planın etkisi de bu kadar. Sonrasında ülke dolu dizgin daha kötü günlere koşar. Enflasyonla mücadelede 1000 yeni market açılması gibi. Faiz sebep enflasyon sonuç mantığından hareket ederek market adedinin arttırılması fiyatları düşürecek. Sağ ülkede market sıkıntısı mı var? Yoksa marketten ürün alacak parayı mı bulamıyor insanlar? Dönsünler bunu daha önce bizzat denemiş Venezuela'ya baksınlar. Ülkenin baskıcı rejimi birebir bunun aynısını yaptı. Zabıta baskınları, fiyat belirleyip marketi zorlamalar, hatta kamu marketleri açıp ucuz satışlar. Hepsini yaptılar. Ne oldu? Üretici para kazanamayınca üretim durdu. Market oradaydı ama rafları bomboştu. Enflasyon %20 bine fırladı. Ben de geçen yıl videosunu çektim. Bakın adresi üste yerleştirdim. Ha şimdi çıkar. Türkiye özel şirket olsa çoktan batırmışlardı. Ülke olunca işler değişiyor. Kötü yönetim bize fakirleşme, enflasyon, yüksek faiz, değersiz para birimi ve işsizlik olarak geri dönüş yapıyor. Dünyada itibarı en kötü olan 5 ülkeyi say deseler akla ilk gelen isimlerden biri olduğumuza şüphe yok. Zenginin ekonomiyi övdüğü, fakirin ise dibi gördüğü bir ülkede normal olarak bir grup insan gayet mutlu işinde gücünde. Kimileri ise çöpten yemek toplayıp hayatlarını idame ettirme peşinde. Ama ne yapıyorlar? Fakirliği bile yerli, milli ve dini olarak sunuyorlar. He, hak vereni de buluyorlar. Ama bazı andavallar şunu anlayamıyorlar. Ekonominin krizde olması demek ortada paralı kimse kalmayacak demek değildir. Ya ülke 84 milyon kişi. %10'un işleri iyi olmaya devam etse 8,5 milyon kişi. %20 durumundan memnun olsa 17 milyon kişi demek. Geri kalan %80 ne durumda? İşte bunu sokamadım kafalarına. Para belirli bir zümrede toplanıyor. Geniş halk kitleleri ise refaha uzaktan bakıyor. En güzel örnek Hindistan. Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri. Halkına bakıyoruz. 1 milyar 370 milyon kişi ve fakirlikte zirvedeler neredeyse. Oysa yine Hindistan'da 200 milyon kişi İsviçre'de yaşayanların ortalama gelirlerinden bile fazla kazanıyor. Daha fazla zenginliğe sahip. Türkiye nüfusunun 2,5 katı bu zenginliği baz alırsan Hindistan insanları dünyanın en zenginleri arasında yer alır. Ne var ki ülkede 100 milyon kişinin nüfus kağıdı yok. Yine 100 milyon kişi sokaklarda yatıp kalkıyor. E hadi Hindistan zengindir desene. Bak adamlar geliyor Antalya'da düğün yapıyor. Mühim olan bir ülkede lüks tüketim yapabilen zenginlerin olması değil konu. Halkın ortalama refah ve gelir seviyesi. Nitekim bizde de çalışanların %50'si asgari ücret seviyesi civarında para alıyor. Neye yetiyor sahi? Bu kış oldukça hareketli geçecek. Yine AVM'ler dolacak. Ama çoğunluk dolaşıp hiçbir şey almadan çıkacak. En azından herkes aynı davranışı sergileyeceğinden kimse kendini yalnız hissetmeyecek. Ya nerede görülmüş serbest piyasa ekonomisinde rica, minnet, sistem, emir, baskıyla fiyatların yükseltilmediği, marketlerle konuşarak, muhtarlarla toplaşarak sorunlar çözülür mü? Zaten elimizde 300 kadar muhtar rezervimiz kaldı. Muhtemelen onu da kötü günlere sakladı. Peki ya soğandan tahıla, patatesden arpaya, kuş yeminden dana yemine kadar neden her şeyi ithal ettiğimiz düşünüldü mü? Benden duymuş olmayın ama sorun galiba marketlerde değil, sistemde ve yönetenlerde. Temel gıda maddelerini neden yurt dışından almak zorunda kalıyor Türkiye? Bu ülkede son 20 yılda 2,5 trilyon dolara yakın vergi toplandı. O parayla ne yapıldı? Vay be adamlar yol yaptı. Ya bırak bu parayla yol yapmayı. Bütün ülkeye asfalt döker, dağ taşı formüle pistine çevirirdin. Yanında da Suriye'yi satın alır, otopark diye işletirdin. Ama Google'ın ben robot değilim testine girip, testi geçemeyip, nüfusun yarısı robot çıkan bir ülkeye bunları anlatmak kolay değil. Düşman teorisini ciddiye alıp inanan insan sayısı nüfusun yarısından fazlası olunca kime ne anlatacaksın ki? Yurtta kavga, cihanda kavga politikasıyla yol bitiyor burada. Yok. Yoksa sen köprü yapmışsın elin adamına ne? Geçene kadar dayı der olur biter. Perşembenin gelişi misali. Ekonomiyi sadece rakamlarla yönetmeye çalışırsan elde edeceğin sonuç seni her zaman buraya getirir. Onlara göre tek sorun faiz. Avrasya New World Wealth'in araştırmasına göre başkanlık sistemi geldikten sonra ülke nüfusuna oranla yurt dışına para çıkışında Türkiye ilk sırada. Tahminlere göre çıkan para 300 ile 500 milyar dolar arasında. Sahi niye kaçtı bu para? Kimler kaçırdı? Peki para döner mi? Giden geri gelir mi? Bu video burada bitti mi? Nerede benim kedi? Pıs pıs. Hadi açsanıza kombiyi. Yer mi? Unutmayın videoyu beğenmeyi. Aksatmayın Instagram'dan takip etmeyi. Çok seviyorum ben abonelerimi. Unutmazsınız değil mi? Kalbim sizinle, güç bizimle olsun. Podcast dinle.